Ayrım 15, Yaşam ve Yazgı 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 162, 32. Bölüm. Jandarma şefi Chalk, bölük komutanı Leonard'ı 6. Ordu karargahına çağırmıştı. Leonard geç kalmıştı. Paulus'un yeni emri binek otomobilleri için benzin kullanımını yasaklıyordu. Yakıtın tamamı ordu kurmay başkanı General Schmidt'in emrine verilmişti ve 10 kez ölünebilir ama 5 litrelik yakıt için olsun generalin onayı alınamazdı. Benzin şimdi yalnızca asker çakmakları değil subay otomobilleri için de yeterli değildi. Leonard'ın askeri postayı kente götüren karargah otomobilini akşama dek beklemesi gerekti. Küçük otomobil buz tutmuş asfaltta hızla ilerliyordu. Rüzgarsız soğuk bir havada ön cephenin yeraltı sığınaklarının ve toprak korunaklarının üstünde yarı saydam cılız dumanlar yükseliyordu. Kente doğru giden yolda kafaları atkılarla ve havlularla sarılı yaralılar, komutanlık tarafından kentten fabrikalara gönderilen askerler yürüyorlardı. Bu askerlerin de başları sarılıydı, ayaklarına ise paçavralar dolamışlardı. Şoför arabayı kenarda yatan bir at leşinin yanında durdurmuş, motoru kurcalamaya başlamıştı. Leonard ise donmuş eti kasaturalarıyla kesen sakalları uzamış, suratları kaygılı insanları inceliyordu. Askerlerden biri atın açıktaki kaburgalarının arasına girmişti ve henüz yapımı bitmemiş bir çatının kirişleri arasında çalışan bir marangoz gibi görünüyordu. Hemen oracıkta bir evin yıkıntıları arasında ateş yanıyordu ve üç ayaklı demir üzerinde kapkara bir kazan asılıydı. Miğferli, kepli, battaniyelere, şallara sarılmış, otomatik silahlı, kemerlerinde el bombaları asılı askerler ateşin çevresinde dikiliyorlardı. Aşçı sudan dışarı çıkan et parçalarını süngüyle geri itiyordu. Sığınağın çatısındaki bir asker inanılmaz büyüklükteki bir ağız armonikasını andıran at kemiğini acele etmeden kemiriyordu. Batan güneş birden yolu, ölü evi aydınlattı. Evlerin dağlanmış gözleri buzlu kanla doldu. Savaşın isinden kirlenmiş, havan toplarının tırnaklarıyla delik deşik olmuş kar altın gibi parlamaya, at leşinin içindeki koyu kırmızı mağara aydınlanmaya ve şosenin üzerinden kalkan kar bronz bir burgaç halinde akmaya başladı. Akşam ışığı olan bitenin iç yüzünü ortaya çıkarma, görsel bir izlenimi bir tabloya, bir öyküye, bir duyguya, bir yazgıya dönüştürme özelliğine sahiptir. Batmakta olan güneşte çamur ve is lekeleri yüzlerce sesle konuşur. İnsanın yüreği sızlar. Uzaklaşan mutluluğu, ölenlerin geri gelmeyeceğini, yapılan hataların acısını, umudun sonsuz güzelliğini görürsün. Mağara devrinden bir sahneydi bu. Bir ulusun şanı şerefi olan seçkin askerler, Büyük Almanya'nın kurucuları zafer yolundan bir kenara itilmişlerdi. Leonard paçavralara sarılmış insanlara bakarken şair sezgisiyle anlamıştı. İşte o güneş sönüyor, hayal kaçıp gidiyordu. Yaşamın derinlerinde öyle kör, öyle ağır bir güç vardı ki Hitler'in olağanüstü enerjisiyle birlikte en ileri teoriye sahip tehditkar bir halkın kudreti donmuş Volga'nın sessiz kıyısına kadar bu yıkıntılara ve kirli kara batan güneşle kan dolmuş gibi görünen pencerelere kadar at eti pişen kazanın üstündeki dumana bakan yaratıkların sessiz boyun eğişlerine kadar getirmişti işi. 33. Bölüm. Paulus'un devlet mağazasının yanan binasının bodrumunda bulunan karargahında kurulu düzene göre komutanlar çalışma odalarına gidip geliyorlar, nöbetçiler onlara belgelerle, durumda meydana gelen değişikliklerle, düşmanın hareketleriyle ilgili rapor veriyorlardı. Telefonlar aynı şekilde çalışıyor, yazı makineleri tıkırdıyor ve kontrplak kapının arkasından karargah 2. bölüm başkanı General Schenk'in kalın sesli kahkahası duyuluyordu. Hızlı adımlarla yürüyen yaverlerin çizmeleri döşeme taşlarının üzerinde hala gıcırdıyor. Tank savar birliklerinin komutanı tek gözlüğünü ışıldatarak çalışma odasına geçtikten sonra Fransız parfümlerinin kokusu, rutubet, tütün ve boya kokusuyla karışarak ve karışmadan koridorda hala duruyordu. Komutan kürk yakalı uzun paltosuyla yeraltı bürolarından geçtiği sırada sesler ve yazı makinesi tıkırtıları hala birden kesiliyor, onlarca göz hala komutanın düşünceli, gaga burunlu yüzüne bakıyordu. Paulus'un günlük programı hala aynıydı. Öğle yemeğinden sonra puro içmek ve ordu kurmay başkanı General Schmidt'le sohbet etmek için hala aynı süreyi harcıyordu. Ve Hitler'in elden kişiye özel notunu taşıyan telgrafı getiren radyo telgrafçı çavuş, kuralı ve günlük programı bozarak Paulus'a giderken gözlerini yere indirmiş olan Albay Adams'ın yanından hala aynı aşağı tabaka terbiyesizliğiyle geçiyordu. Ama tabii ki bütün bunlar sadece dışarıdan bakıldığında aynı şekilde sürüyordu. Kuşatmanın başladığı günden beri çok sayıda değişiklik karargâhtaki insanların yaşamını istila ediyordu. Değişiklikler içtikleri kahvenin renginde, batıya, cephenin yeni bölümlerine uzanan haberleşme hatlarında, yeni mühimmat harcama normlarında, her gün hava çemberini yararak geçmeye çalışırken yanan ve parçalanan nakliye Junkerslerinin korkunç görünüşündeydi. Askerlerin aklında diğer adları unutturan yeni bir ad ortaya çıkmıştı: Manstein. Bu değişiklikleri tek tek saymanın bir anlamı yok. Bu kitabın yardımı olmasa da bu değişiklikler zaten son derece açıktır. Daha önce doyuncaya kadar yemek yiyenlerin sürekli açlık hissettikleri açıktır. Karnı aç ve az yemek yemiş insanların yüzlerinin değiştiği, boz bir renk aldığı açıktır. Kuşkusuz Alman karargahındaki insanların iç dünyaları da değişmiş, kibirlilerin havası sönmüştü. Övüngenler övünmeyi bırakmışlar, iyimserler führere küfretmeye ve izlediği politikanın doğruluğundan kuşkulanmaya başlamışlardı. Ulus devletin gaddarlığı içine hapsolmuş ve hayal kırıklığına uğramış Almanların kafalarında ve ruhlarında başlamış olan önemli değişiklikler vardı. Bu değişiklikler sadece insan yaşamının zeminiyle değil, aynı zamanda zeminin altıyla da ilgiliydi. Ve tam da bu nedenle insanlar bu değişiklikleri anlamıyorlar ve fark etmiyorlardı. Zamanın çalışmasını hissetmek ne kadar zorsa, bu süreci hissetmek de aynı şekilde zordu. Açlığın verdiği ıstıraplarda, gece korkularında, bir felaketin yaklaştığı duygusunda, giderek yavaş yavaş insanın içindeki özgürlük, yani insanların insanlaşması, yaşamın ölüme karşı zaferi ortaya çıkmaya başlıyordu. Aralık ayının günleri giderek kısalıyor, 17 saatlik buzlu geceler giderek artıyordu. Kuşatma çemberi giderek daha da daralıyor, Sovyet toplarının ve makineli tüfeklerinin ateşi giderek korkunçlaşıyordu. Soğuğa alışkın, gocuklu, keçe çizmeli Ruslar için bile dayanılmaz olan Rus bozkırının ayazı son derece acımasızdı. Başlarının üstünde donmuş korkunç bir boşluk duruyor, bu boşluk önüne geçilmez bir kötülük yayıyordu. Donmuş kuru yıldızlar dondurucu gökyüzünde kalay renginde buz taneleri gibi ortaya çıkmıştı. Ölen ve ölüme mahkum insanlardan hangisi topyekün bir zalimlikle geçen 10 yıldan sonra bunun 10 milyonlarca Alman'ın yaşamında bir insanlaşmanın ilk saatleri olduğunu bilebilirdi ki? 34. Bölüm. Lennart 6. Ordu karargahına doğru yürüdü. Akşam griliğindeki duvarın önünde alacakaranlıkta tek başına dikilen gri yüzlü nöbetçiyi gördü ve yüreği hızla çarpmaya başladı. Karargahın yer altındaki koridorunda yürüdüğü sırada gördüğü her şey içini sevgi ve hüzünle dolduruyordu. Kapıların üzerlerinde gotik harflerle yazılmış 2. Şube, Yaverlik, General Loh, Binbaşı Taurik tabelalarını okuyor, yazı makinelerinin tıkırtısını duyuyor, sesler kulaklarına kadar geliyor, silah arkadaşlarının, partiden ve SS'den mücadele arkadaşlarının alışkın olduğu, kendisine yakın bu dünyayla bağlantılı olma duygusunu bir oğul gibi, bir erkek kardeş gibi hissediyordu. Bunları batan güneşin ışığında görüyordu, yaşam sönüp gidiyordu. Çalbın odasına yaklaşırken aralarında nasıl bir konuşma geçeceğini, SS Obersturmbannführer'in duygularını onunla paylaşmak isteyip istemeyeceğini bilmiyordu. Barış zamanında parti çalışmalarından birbirini yakından tanıyan insanlar arasında genellikle olduğu gibi onlar da ilişkilerinde arkadaşça bir basitliği koruyarak askeri unvanlarındaki farklılığa önem vermiyorlardı. Karşılaştıklarında genellikle gevezelik ediyorlar, bir yandan da işlerden konuşuyorlardı. Leonard karmaşık bir meselenin özünü birkaç sözcükle açıklama yeteneğine sahipti. Ve Leonard'ın sözleri raporlarda bazen Berlin'in en yüksek çalışma odalarına kadar uzun bir yolculuk yapardı. Leonard Chalb'ın odasına girdi ve onu tanıyamadı. Tombul, hiç zayıflamamış bu yüze bakan Leonard, Chalb'ın sadece koyu renk zeki gözlerindeki ifadenin değiştiğini bir anda anlayamadı. Duvarda Stalingrad bölgesinin haritası asılıydı ve irinli, acımasız kırmızı bir daire 6. Ordu'nun çevresini sarıyordu. ''Biz bir adadayız Leonard'' dedi Chalb ve ''adamız suyla değil, haddini bilmez heriflerin nefretiyle çevrili.'' Rusya'nın soğuğundan, Rusların keçe çizmelerinden, hayvani yağından, önce insanın içini ısıtıp sonra donduran Rus vodkasının hainliğinden söz ettiler. Chalb ön cephede subaylarla askerler arasındaki ilişkilerde ne gibi değişiklikler ortaya çıktığını sordu. ''Düşünecek olursak'' dedi Leonard, ''ben bir albayın düşünceleriyle bir askerin felsefesi arasında bir fark görmüyorum.'' Genellikle aynı şarkıyı söylüyorlar ve söyledikleri şarkıda iyimserlikten eser yok. Karargâhta da aynı şarkı. Taburlarla hep bir ağızdan söylenip duruyor dedi Chalb ve daha etkileyici olması için acele etmeden ekledi. Koronun solisti ise bir kor general. Şarkıyı söylüyorlar ama eskisi gibi kaçanlar yok. Chalb şöyle dedi. Bir sorun var, bu soru çok önemli bir problemle ilgili. Hitler 6. Ordu'nun savunma yapmasında ısrar ediyor. Paulus, Weiss ve Zeitzler ise askerlerin ve subayların fiziksel varlıklarının kurtarılmasından yana çıkıyorlar. Teslim olmayı öneriyorlar. Stalingrad'da kuşatılmış durumdaki orduların bu aşamada boyun eğmekten kurtulma olasılığı olup olmadığını en gizli biçimde araştırmam emredildi. Ruslar buna Volinka yani sürünceme diyorlar dedi ve bu sözcüğü Rusça olarak düzgün ve açık bir şekilde telaffuz etti. Leonard sorunun ciddiyetini anlamıştı, susuyordu. Bir ayrıntıdan başlamak istiyorum dedi sonra ve Bach'ı anlatmaya koyuldu. Bach'ın bölüğünde kararsız bir asker var. Bu asker gençler için alay konusuydu. Ama şimdi kuşatmadan bu yana ona yaklaşmaya başladılar. Onu yokluyorlar, inceliyorlar. Bölüğü de, bölüğün komutanını da düşünmeye başladım. Başarı döneminde Bach partinin politikasını bütün ruhuyla selamlıyordu. Ancak şimdi kafasının içinde başka bir şeyler olduğundan, bir şeyleri incelemeye başladığından kuşku duyuyorum. Bach'ın bölüğündeki askerler daha yakın zaman önce onları güldüren, deliyle soytarı karışımı görünen bir tipe neden yaklaşıyorlar diye kendime de soruyorum. Bu tip o uğursuz an geldiğinde ne yapacaktır? Askeri nereye çağıracaktır? Bölük komutanının başına ne gelecektir? Sonra şöyle devam etti. Bütün bu sorulara yanıt vermek zor ama bir soruyu yanıtlayabilirim. Askerler ayaklanmayacaklar. Chalb şöyle dedi. Partinin akıllıca davrandığı şimdi çok açık bir şekilde görülüyor. Sadece mikrop kapmış parçaları değil, zor koşullarda çürüyebilecek sağlam parçaları da hiç duraksamadan halkın vücudundan kesip attık. Kentler, ordu, köyler, kilise, irade sahibi, muhalif insanlardan, düşman ideologlardan temizlendi. Boş boğazlıklar, ileri geri söylenen sözler ve imzasız mektuplar çok işe yarayacak. Ama düşman bizi Volga'da değil, Berlin'de kuşatmaya kalksa bile bir ayaklanma çıkmayacak. Bunun için hepimiz Hitler'e teşekkür edebiliriz. Bize böyle bir dönemde bu insanı gönderen Tanrı'ya şükretmemiz gerekir. Chalb tepesinde yuvarlanan bir şeyin boğuk ağır aksak gürültüsüne kulak kabarttı. Bu derin bodrumda Alman topları mı patlıyor, yoksa Sovyet bombardıman uçakları mı saldırıyor ayırt etmek olanaksızdı. Chalb gürültünün azalmasını bekleyip, ''Alışılmış subay tayınıyla yaşamamız inanılır bir şey değil.'' dedi. ''Sizi listeye dahil ettim. Bu listede en kıymetli parti arkadaşlarımız ve güvenlik elemanları bulunuyor. Sizin için tümen karargahına kurye ile birlikte düzenli olarak paket gönderilecek.'' Teşekkür ederim dedi Leonard ama böyle bir şey istemiyorum. Diğerlerinin yediklerini yiyeceğim ben de. Çarp kollarını iki yana açtı. Manstein nasıl diye sordu Leonard. Ona yeni silahlar verildiği söyleniyor. Ben Manstein'e güvenmiyorum dedi Çarp. Bu konuda komutanın görüşünü paylaşıyorum. Ve uzun yıllar boyunca ağzından çıkan her şey çok gizli sınıfına girdiğinden alışkanlıkla sesini alçaltıp şöyle dedi. Elimde bir liste var. Bir çözülme olayının yaklaşması halinde uçaklara binecek partili arkadaşlarım ve güvenlik elemanlarının listesi. Bu listede siz de varsınız. Benim yokluğumda talimatları Albay Austin verecek. Leonard'ın gözlerindeki soruyu fark etti ve şu açıklamayı yaptı. Benim belki Almanya'ya gitmem gerekecek. Ne kağıt üzerinde ne de radyo şifresine güvenilemeyecek kadar gizli bir iş. Çarp göz kırptı. Uçuştan önce de birkaç kadeh içki içeceğim. Sevinçten değil ama korkudan. Sovyetler çok uçak düşürüyorlar. Leonard şöyle dedi. Çarp yoldaş, uçakta yer istemiyorum ben. Sonuna kadar savaşmaya ikna ettiğim insanları terk edip gitmekten utanç duyarım. Çarp hafifçe doğruldu. Sizi düşüncenizden vazgeçirme hakkına sahip değilim dedi. Leonard aşırı resmiyet havasını dağıtmak isteğiyle eğer mümkünse benim karargâhtan alaya taşınmama yardımcı olun dedi. Elimde araba yok. Bunu yapamam dedi Çarp. İlk kez bu konuda son derece güçsüzüm. Benzin o Schmidt itinin elinde. Bir gram bile alamıyorum. Anlıyor musunuz? İlk kez. Çalbın yüzünde kendisine ait olmayan ama belki de tam kendisine ait olan ve görüşmenin ilk dakikalarında Leonard için onu tanınmaz kılan iyi yürekli saf bir ifade belirdi. 35. Bölüm. Akşama doğru hava biraz ısınmış, kar yağmış ve savaşın isini ve kirini örtmüştü. Bah karanlıkta ön cephenin tahkimatını dolaşıyordu. Hafif beyazlık patlamaların ışığında Noel zamanı gibi parlıyor, kar işaret roketlerinden kah pembeleşiyor, kah parlak tatlı bir yeşile bürünüyordu. Taş dağlarının sırtları, mağaralar, buz tutmuş tuğla dalgaları ve insanları yemek yemek, ayak yoluna gitmek, havan mermisi ve mühimmat getirmek, yaralıları cephe gerisine taşımak, ölüleri gömmek zorunda oldukları yerlerde yeniden çizilen yüzlerce keçi yolu bu patlamaların ışığında şaşırtıcı ve olağanüstü görünüyordu. Öte yandan bunların hepsi son derece alışılmış her günkü şeyler gibiydi. Bach 3 katlı bir evin yıkıntıları içinde oturan Ruslarla silahlı çatışmanın olduğu yere doğru gitti. Buradan bir armonika sesi ve düşmanın uzayıp giden şarkısının ezgileri geliyordu. Duvardaki yarıktan Sovyet ileri cephesinin panoraması ortaya çıkıyor, fabrikanın atölyeleri donmuş Volga görünüyordu. Bach nöbetçiye seslendi ama onun sözlerini duyamadı. Birden bir tahrip bombası patladı ve donmuş toprak evin duvarlarında trompet çalmaya başladı. Motorunu durdurmuş, alçaktan uçan bir Rus faner yüzlük bir bomba bırakmıştı. ''Topal Rus kargası'' dedi nöbetçi ve karanlık kış göğünü gösterdi. Bach önceden bildiği taş çıkıntıya dirseğini dayayarak oturdu ve çevresine bakındı. Yüksek duvarın üzerinde titreyen hafif pembe bir gölge, Rusların sobayı yaktıklarını, soba borusunun kıpkırmızı olduğunu ve donuk bir şekilde ortalığı aydınlattığını gösteriyordu. Rus yeraltı sığınağındaki askerler durmadan bir şeyler yiyor, gürültüyle sıcak kahvelerini yudumluyor gibiydiler. Daha sağda Rus siperlerinin Alman siperlerine yaklaştığı yerden madeni bir şeyin donmuş toprağa vurarak çıkardığı hafif telaşsız sesler geliyordu. Ruslar toprağın içinden çıkmadan ağır ağır ama hiç ara vermeden siperlerini Almanların tarafına doğru ilerletiyorlardı. Donmuş taş kesmiş toprağın içindeki bu harekette anlaşılmaz çok güçlü bir coşku vardı. Sanki toprak kendi kendine ileriye doğru hareket ediyordu. Çavuş Rus siperinden el bombası atıldığını rapor etmişti Bach'a gündüz. El bombası bölük fırınının bacasını kırmış ve siperin içine çeşit çeşit çer çöp dökülmüştü. Kısa beyaz kürklü yepyeni kalın şapkalı bir Rus daha akşam olmadan siperden çıkmış ve küfretmeye başlamış, yumruğunu sallayarak tehditler savurmuştu. Almanlar ateş etmiyorlardı. Bu işin bizzat askerler tarafından organize edildiğini içgüdüleriyle anlamışlardı. Rus şöyle bağırıyordu. ''Ey tavuklar, yumurtalar, Rus gulu guluları!'' O sırada siperden gri mavi bir Alman çıkmış ve subaylara ait yeraltı sığınağından duyulmayacak şekilde ''Hey Rus, kafayı ateş etme, ananı görürsün yoksa, şu otomatik silahı al, şapkanı ver.'' diye seslenmişti. Rus siperinden tek sözcükle yanıt vermişlerdi, üstelik de kısacık bir sözcükle. Sözcük Rusça olsa da Almanlar anlamışlar ve sinirlenmişlerdi. El bombası havada uçmuş, siperin üstünden aşıp irtibat hendeğinde patlamıştı. Ama bu artık hiç kimse ilgilendirmiyordu. Çavuş Eisenhower, Bach'a bunu rapor etmiş, ''Bach da bırak bağırsınlar, kimse düşman tarafına geçmemiş ya.'' demişti. Ancak o zaman çavuş Bach'ın üzerine nemli pancar kokuları yayarak Erpetenkofer'ın düşmanla bir şekilde mal değiş tokuşu organize ettiğini, torbasında kesme şeker ve Rus asker ekmeği bulunduğunu rapor etti. Bir arkadaşından komisyon olarak tıraş bıçağı almış ve onun karşılığında bir parça hayvansal yağ ve iki kutu konserve sözü vermiş, komisyon olarak da kendisine 150 gram yağ verilmesi şartını koşmuştu. ''Basit bir şey'' dedi Bach, ''onu yanıma getirin.'' Ama Pettenkofer'in günün ilk yarısında komutanlığın verdiği bir görevi yerine getirirken kahramanca öldüğü anlaşıldı. ''Öyleyse benden istediğiniz nedir?'' dedi Bach. ''Alman ve Rus halkları arasında zaten uzun zamandır ticaret vardı.'' Ama Eisenhower şakadan anlayan biri değildi. 1940 Mayıs'ında Fransa'da onulmaz bir yara alarak bundan 2 ay önce polis taburunda görev yaptığı Almanya'nın güneyinden kalkan bir uçakla Stalingrad'a gönderilmişti. Her zaman karnı aç, üşümüş, bitlerin ve korkunun yiyip bitirdiği bu adam gülmece anlayışından yoksundu. Karanlığın içinde zor ayırt edilen evlerin oluşturduğu belli belirsiz taştan beyaz bir dantelin zar zor göründüğü yerde başlamıştı Bach Stalingrad'daki yaşamına. İri iri yıldızlar içindeki kapkara Eylül gökyüzü, Volga'nın bulanık suyu, evlerin yangından sonra kızmış duvarları, daha ötede Rusya'nın güneydoğusundaki bozkırlar, Asya çölünün sınırı. Kentin batı varoşlarındaki evler karanlığa gömülmüş durumda, karla kaplı yıkıntılar fark ediliyor. Hastanedeyken neden annesine o mektubu yazdı? Herhalde annesi mektubu Hubert'e göndermiştir. Neden Lennart'la konuştu? Neden insanların bellekleri var? Bazen ölmek, artık hiçbir şey anımsamamak istiyor. Kuşatmadan hemen önce yaşamın gerçeği uğruna delicesine sarhoş olması, uzun zor yıllar boyunca yapmadığı şeyi yapması gerekirdi. Çocukları ve kadınları öldürmüyor, hiç kimseyi tutuklamıyordu. Ama çevresinde fokur fokur kaynayan karanlıktan ruhunun sağlığını ayıran zayıf engeli yıkıyordu. Kampların, gettoların kanı üzerine boşanıyor, onu kapıyor, alıp götürüyordu. Ve artık onunla karanlık arasında bir sınır kalmıyordu, karanlığın bir parçası oluyordu. Bu olanlar neydi? Bir saçmalık mı, bir fırsat mı, yoksa ruhunun yasaları mı? 15. ayrımın sonu. Sayfa 174.